Ayrım 18.
Ordum yok mu? Bu ne demek oluyor? Generalleriniz tanrıların Putuhepa'ya verdiği yanıtlara saygı duyuyorlar. Bu nedenle Hattuşil'in yanında olacaklar. Size özel muhafız birliğinizle bir iki alaydan başka bir şey kalmadı. Bu alaylar da uzun süre dayanamaz. Hattuşil'in görkemli bir şekilde Hattuşaş'a gelişine kadar kendi kalenizde tutsak olacaksınız. Bu doğru değil. Bu olanaksız. Gerçeği kabul edin Urhiteşup. Hattuşil imparatorluğun dizginlerini yavaş yavaş eline geçirdi. Sonuna kadar dövüşeceğim. Bunun intihardan farkı olmaz. Daha iyi bir çözüm var. Konuşun. Hitit ordusunun gerçek gücünü, silahlarını, işleyiş biçimini ve zayıf taraflarını çok iyi biliyorsunuz. Evet ama hemen şimdi yola çıkarsanız sizi haddiden çıkarabilirim. Nereye gitmek için? Mısır'a. Urhiteşup yıldırım çarpmışa döndü. Saçmalıyorsunuz aşağı. Başka hangi ülkede Hattuşil'den uzakta ve güvenlikte olabilirsiniz? Elbette sığınma hakkı bazı pazarlıkları gündeme getirecektir. Bu nedenle hayatta kalmanıza karşılık Ramses'e Hitit ordusu hakkında bildiklerinizi anlatacaksınız. Benden ihanet etmemi istiyorsunuz. Karar sizin. Urhiteşup'un içinden Aşağı'yı öldürmek geldi. Bu Mısırlı onu istediği gibi yönlendirmişti. Ama yine de hayatta kalmanın tek yolunu o sunuyordu. Evet, şerefi iki paralık olacaktı. Ama hayatta kalacaktı. Dahası Hitit askeri sırlarını açıklayıp Hattuşil'e zarar vermiş olacaktı. Kabul ediyorum. Aklın yolu birdir. Benimle gelecek misiniz Aşağı? Hayır, ben burada kalacağım. Tehlikede olacaksınız. Görevim henüz bitmedi. Barış'ın peşinde koştuğumu unuttunuz mu? Urhiteşup'un ülkeden kaçtığı haberi yayıldığı zaman ona sadık kalan son askerler de imparatorluğunu ilan eden Hattuşil'in yanında yer aldılar. Yeni hükümdarın ilk görevi çok görkemli bir törenle büyük bir odun yığını üzerinde cesedi yakılan ağabeyi Muvattalis'e saygı duruşunda bulunmak oldu. Törenden sonra bir hafta sürecek şenlikler başladı. Taç giyme töreninin sonunda verilen büyük şölende aşağı İmparator Hattuşil'in solunda şeref konu olarak oturuyordu. Majeste, sizin uzun ömürlü ve rahat bir hükümdarlık sürmeniz için en iyi dileklerimi sunmama izin verin. Urhiteşup'tan hiçbir haber yok. Sizin haber alma konusunda bir deha olduğunuzu biliyorum aşağı. Onunla ilgili herhangi bir bilgi aldınız mı? Hayır majeste. Belki de onun hakkında artık hiçbir şey duyamayacaksınız. Şaşarım doğrusu. Urhiteşup çılgın ve dik kafalı bir adamdır. Öç almaktan asla vazgeçmeyecektir. Bunu yapacak ne gücü ne de olanağı var. Onun karakterinde bir adam asla vazgeçmez. Endişelerinizi paylaşmıyorum. Bu çok garip Aşa. Bana öyle geliyor ki onun hakkında çok şey biliyorsunuz. Bu sadece bir his majeste. Ülkeden çıkması için Urhiteşup'a yardım etmiş olabilir misiniz? Gelecek bizim için sürprizlerle doludur kuşkusuz. Ama bunun sorumlusu ben değilim. Benim tek görevim barışın sağlanması için sizi Ramses'le görüşmeye ikna etmekten ibaret değil mi? Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz Aşa. Farz edin ki fikir değiştirdim ve Mısır'a karşı savaşma kararımı sürdürüyorum. Eminim ki uluslararası politikayı Asur tehlikesini yok saymayacak kadar iyi biliyor ve halkınızın refahını onları yararsız bir savaşta felakete sürüklemeyecek kadar çok düşünüyorsunuz. Görüşlerinizde doğru yönler yok değil ama politik açıdan benim için en uygun davranışın bunlar olacağını kim iddia edebilir? Hükümdarlık söz konusu olduğu zaman gerçek her zaman yararlı değildir. Savaş anlaşmazlıkları giderir ve ülkeye yeni bir hamle kazandırır. Ölü sayısı sizin için önemli değil mi? Peki bundan nasıl kaçınılır? Barışı kurarak. İnatçılığınıza hayranım Aşa. Ben yaşamı seviyorum majeste. Savaş birçok sevinci yok eder. Öyleyse siz bu dünyayı sevmiyor olmalısınız. Mısır'a hükmeden güçlü tanrıçama at, firavunlar da dahil olmak üzere herkese evrenin yasasına saygılı olmayı ve adaleti yaşatmayı benimsetir. İşte ben böyle bir dünyayı seviyorum. Güzel bir masal ama sonuçta bir masaldan başka bir şey değil. Yanılgıya düşmeyin majeste. Mısır'a saldırma kararı alacak olursanız karşınızda maatı bulacaksınız. Ve şayet zafer elde edecek olursanız yıkacağınız eşi bulunmaz bir uygarlık olacaktır. Hatta dünyaya hakim olduktan sonra bunun ne önemi var? Olanaksız majeste. Asur'un büyük bir devlet olmasını engellemek için artık çok geç. Sadece Mısır'la yapılacak bir barış antlaşması topraklarınızı kurtaracaktır. Şayet yanılmıyorsam Ayşe, siz benim müşavirim değil Mısır elçisisiniz. Üstelik siz durmadan kendi çıkarınızı savunuyorsunuz. Sadece öyle görünüyor majeste. Aslında ülkeniz benim ülkemin güzelliklerine sahip olmasa da ona sevgi duyuyorum ve onun bir kargaşalığa düşmesini istemiyorum. Ciddi olamazsınız. Bir diplomatın ciddiyetine inanılamayacağını kabul ediyorum. Böyle olsa da bana inanmanızı rica ediyorum. Ramses'in amacı barıştır. Kralınız adına söz veriyor musunuz? Hiç tereddüt etmeden. Benim sözümü Ramses'in sözü olarak kabul edebilirsiniz. Sizi bu derece birleştiren derin bir dostluk olsa gerek. Evet, öyle majeste. Ramses çok şanslı, hem de çok. Ramses'in bütün hasımları bunu söyler. Kaha 5 yıldan beri her gün Amon Tapınağı'na gidiyor ve en az 1 saatini bütün metinleri ezbere bildiği laboratuvarda geçiriyordu. Bu 5 yıl boyunca astronomi, geometri, simge bilim ve öteki kutsal bilimlerin uzmanlarıyla sayısız kereler görüşmüş, onların sayesinde düşüncenin her yönünü keşfetmiş ve bilgi yolunda epey ilerlemişti. Kaha genç yaşına rağmen tapınağın ilk sırlarına ermeye aday olmuştu. Pir Ramses saray halkı bunu öğrenince ona hayran kaldı. Kralın büyük oğlu hiç kuşkusuz dinsel görevlerin en yücesine daha bugünden adaydı. Kaha boynundaki muskayı ve sol bileğindeki bantı çıkardı. Gözleri kapalı bir biçimde çıplak olarak tapınağın mahzenine, duvarlara kazınmış yaratılışla ilgili figürlerin önünde dua etmesi için götürüldü. 4 erkek kurbağa ve 4 dişi yılan dünyayı yaratan tarih öncesi çiftleri oluşturuyor. Dalga dalga olan çizgiler evreni yaratmak için temel yasanın içinde uyandığı kaos denizini çağrıştırıyor. Tanrısal bir inek yıldızların doğumunu üstleniyordu. Delikanlı daha sonra sütunlu salonun eşiğine götürüldü. Orada bir ibis tot ile Şahin Horus'un maskelerini giymiş 2 rahip Kaan'ın başına ve omuzlarına soğuk sular döktüler. 2 tanrı çocuğa beyaz bir peştemal giydirerek sütunların üzerinde temsil edilen tanrılara dua etmesini istediler. Kafaları kazınmış 10 rahip Kaan'ın çevresini sardılar. Delikanlı tanrı Amon'un gizli doğası, dünya yumurtasında bulunan yaratılış ögeleri, başlıca hierogliflerin anlamları, sunu formüllerinin içerikleri ve sadece iyi yetişmiş bir katibin yanlış cevap vermeyeceği değişik konular hakkında sorulan binlerce soruya yanıt verdi. Soru soranlar hiçbir açıklama ve yorumda bulunmadı. Ka sessiz ve küçük bir tapınakta onların vereceği kararı uzun bir süre bekledi. Gece yarısı yaşlı bir rahip onu elinden tuttu ve tapınağın çatısına götürdü. Yere oturttu. Yıldızlı göğü ve tanrıça Nut'un gövdesini gösterdi. Yasanın taşıyıcısı mertebesine yükseltilen Kaha, ayin usulleri kitaplarının tümünü keşfetmek için tapınakta geçireceği ışık saçan günleri düşündü. Kendini bütün benliğiyle bu heyecana kaptırdığı için çıkardığı koruyucu muskasıyla bantını almayı unuttu. 45. Sitoğ, kral ve kraliçe çiftini Ebu Simbel'de eşi benzeri bulunmaz bir anıt sunmak için bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle canlandırdığı şantiyeye bütün gönlünü vermişti. Bakende Teb'de Ramses'in milyonlarca yılın tapınağının inşaatını ilerletiyordu. Turkuaz kent adına layık görülen başkente gelince o da her geçen gün daha da güzelleşiyordu. Ramses, Pir Ramses'e döner dönmez Ameni Firavun'un çalışma odasını adeta avlukaya aldı. Kralın özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısı en ufak bir hata yapmaktan korkuyor, kendine hiç dinlenme süresi ayırmadan gece gündüz çalışıyordu. Başı hemen hemen saçsız kalmış, vücudu daha zayıflamıştı. Mısır yönetiminin gölge şefi iştaha yerinde olduğu halde çok az uyuyor, ortalarda pek görünmemesine rağmen sarayda olan biten her şeyi biliyor ve ona giydirmek istedikleri onursal ünvanları reddetmekte direniyordu. Sırtından ve ağrıyan kemiklerinden sızlanan Ameni, Ramses üzerinde çalışacakları kişiye özel dosyaları, papirüsleri ve tahta tabletleri ağırlıklarını aldırmadan kendisi taşıyordu. Kralın ona hediye ettiği yaldızlı ahşap fırça kutusunu hiç yanından ayırmayan katip, görünmeyen ve asla kopmayacak olan bağlarla bağlı olduğu Ramses'e gerçek bir hayranlık duyuyordu. Daha şimdiden hanedanlar listesine Firavunluk kurumunun en olağanüstü temsilcisi olarak geçen Işığın oğlunun eserlerine nasıl olur da hayranlık duyulmazdı. Ameni her gün Ramses'in yaşadığı yüzyılda yaşama şansına sahip olduğu için şükrediyordu. Çok ciddi zorluklarla karşılaştın mı Ameni? Baş edemediğimiz hiçbir şey olmadı. Ana kraliçe Tuya bana çok yardımcı oldu. Kötü niyetle davranışlara kalkışan memurlara sert bir biçimde müdahale etti. Bizim Mısır'ımız refah içinde majeste ama yine de gevşeklik göstermemeliyiz. Kanalların bakımında birkaç günlük gecikme, hayvanların sayımında ufak bir dikkatsizlik ya da tembel katiplere gösterilecek en ufak hoşgörü, koskoca yapının harabeye dönmesine neden olur. Aşağıdan gelen son mesaj ne? Ameni derin bir nefes aldı. Bugün üniversite arkadaşımızın gerçek bir dahi olduğunu söyleyebilirim. Haddeden ne zaman dönüyor? Hala Hitit başkentinde kalıyor. Ramses şaşırdı. Hattuşi'nin tahta çıkmasıyla görevi sona ermeliydi. Bu süreyi uzatmak zorunda kaldı ama bize önemli bir sürpriz hazırlıyor. Ramses Ameni'nin coşkusunu görünce Aşağı'nın büyük yankılar uyandıracak yeni bir başarı elde ettiğini anladı. Başka bir deyişle Aşağı bütün zorluklarına rağmen Ramses'in planını uygulamayı başarmıştı. Majesteleri bana önemli bir konuyu içeri almam için çalışma odasının kapısını açmama izin verirler mi? Ramses Dışişleri Bakanı'nın becerikliliği sayesinde kazanılmış alışılmadık bir zaferin tadını çıkarmaya hazırlanarak kapının açılmasına izin verdi. Seremana önünde duran uzun boylu, adaleli, uzun saçlı, göğsü sık kızıl tüylerle kaplı adamı Firavun'un önüne itti. Sardunyalı'nın davranışına sinirlenen Urhityeşup yumruğunu sallayarak Seremana'ya döndü. Haddinin meşru imparatoruna böyle muamele edemezsin. Ramses araya girdi. Sen de seni konuk eden bu krallıkta sesini yükseltemezsin. Urhiteshup firavunun bakışlarına direnmeye çalıştı. Ama sadece kısa bir an dayanabildi. Hititli savaşçı zalim bir bozgunun hüznünü duydu. Ramses'in huzuruna adi bir savaş kaçağı gibi çıkarılmıştı. Gücü karşısında büyülendiği ve kendinden üstün olduğunu gördüğü Ramses'in. Majestelerinden politik sığınma istiyorum dedi. Bunun neye mal olacağını biliyorum. Hitit ordusunun güçlü ve zayıf yönleri konusunda soracağınız her soruya yanıt vereceğim. Ramses hemen başlayalım dedi. Damarlarında aşağılanmanın ateşi tutuşan Urhiteshup başını eğdi. Sarayın meyve bahçesinde her türlü ağaç vardı. Bir nar ağacı, bir ardıç ağacı, bir incir ağacı ve bir günlük ağacı güzelliklerini sergilerken birbiriyle adeta yarışıyorlardı. Güzel Iset, Meren Pıtah'la birlikte bu bahçede gezinmekten hoşlanıyordu. 9 yaşındaki bu çocuğun gürbüz yapısı öğretmenlerini şaşırtıyordu. Ramses'in küçük oğlu altın sarısı köpek gece bekçisiyle oynamaktan hoşlanıyordu. Oldukça yaşlanmış olan köpek çocuğun kaprislerine uymaya çalışıyordu. İkisi birlikte hiçbir zaman tutamadıkları kelebeklerin ardından koşuyorlardı. Gece bekçisi sonra uzun uzun geriniyor ve dinlendirici bir uykuya dalıyordu. Nubiyeli aslan katile gelince Meren Pıtah'ın okşamalarına önce isteksizce sonra da güvenli bir davranışla razı olmuştu. İset bir zamanlar Kağa, Melitamon ve Meren Pıtah'ın bu meyve bahçesinde ya da bitişikteki bahçede oynayarak çocuklarının tadını sonuna kadar çıkardıkları günlere hasretlanıyordu. Bugün Kağa tapınakta öğrenim görüyordu. Saraydaki ileri gelen ailelerin çocuklarıyla evlendirmek istedikleri çok güzel bir kız olan Melitamon ise kendini dinsel müziğe vermişti. Güzel İset ciddi ve olgun oğlunu elinde yazı takımı ile çok güzel küçük kızını da portatif harpı ile hatırlıyordu. Bu mutluluk artık geçmişte kalmıştı. İset Dolant'ı kaç kez görmüş, onunla Nefertari'nin onun tutkuları ve ikiyüzlülüğü konusunda kaç kez konuşmuştu. Bütün bunları düşünürken kralın ikinci karısının kafası karışıyordu. Dolant'ın ısrarları karşısında yorulan, hatta tükenen İset sonunda harekete geçmeye karar vermişti. İset çınar ağacından yapılmış ve üzeri mavi lotus resimleriyle süslenmiş bir sehpanın üzerine keçi boynuzu suyu dolu iki kupa koymuştu. Nefertari'ye sunacağı kupanın içinde etkisi sonra görülecek bir zehir vardı. Büyük kraliçe 4 ya da 5 hafta sonra öldüğünde hiç kimsenin aklına güzel İset'i suçlamak gelmeyecekti. Bu görünmez cinayet silahını ona Dolant vermişti. Nefertari'nin ölümünden sadece ilahi adalet sorumlu olacaktı. Kraliçe güneş batmadan az önce meyve bahçesine girdi. Tacını çıkardı, Meren Pıtah ile İset'i öptü. Çok yorucu bir gündü dedi. Kralı gördünüz mü majeste? Ne yazık ki hayır. Ameni onu esir almıştı ve benim de halletmem gereken 1001 acil sorun vardı. İktidar olmanın zorlukları ve dinsel görevleriniz başınızı döndürmüyor mu? Düşündüğünden de fazla hisset. Nubya'dayken ne kadar mutluydum. Ramses'le ben birbirimizden hiç ayrılmıyorduk ve her saniyemiz mutluluk dolu geçiyordu. Ama yine de... Hisset'in sesi titriyordu. Nefertari'nin kafası karıştı. Rahatsız mısın? Hayır ama ben... Güzel hisset artık kendini kontrol edemiyordu. Sonunda yüreğini ve dudaklarını yakan soruyu sordu. Majeste, Ramses'i gerçekten seviyor musunuz? Nefertari'nin yüzü bir an allak bullak oldu. Sonra ışık saçan bir gülümseme yüzünü aydınlattı. Bundan neden kuşku duydun? Sarayda söylenenlere göre... Arkadan dedikodu yapmak ve kara çalmak saray halkının tek uğraşıdır. Hiç kimse onları asla susturamaz. Bunu biliyor olmalısın. Biliyorum bilmesini ama... Ama ben sıradan bir aileden geldim. Ve büyük Ramses'le evlendim. İşte dedikoduların kökeni. Sanırım bu kaçınılmazdı. Nefertari İset'in gözlerinin içine baktı. Ben Ramses'i ilk karşılaşmamızdan, onu gördüğüm ilk saniyeden itibaren sevdim. Ama bu sevgiyi kendi kendime bile itiraf etmeye cesaret edemiyordum. Bu aşk evlenmemize kadar hiç durmadan arttı. O zamandan beri de artıyor ve biz öldükten sonra da devam edecek. Ebu Simbel de sizin varlığınızı ölümsüzleştirecek bir tapınağın kurulmasını istemediniz mi? Hayır İset. Firavun, kral ve kraliçe çiftinin bozulamaz birlikteliğini taşa oyarak yüceltmek istedi. Ondan başka kim böyle muazzam bir projeyi tasarlayabilir? Güzel İset kalktı ve üzerine iki kupanın konduğu sehpaya doğru yürüdü. Nefertari, Ramses'i sevmek uçsuz bucaksız bir ayrıcalık demektir diye devam etti. Ben bütün benliğimle onunum ve o benim için her şey. İset diziyle sehpaya çarptı, iki kupa devrildi ve içindekiler çimenlerin üzerine döküldü. Beni bağışlayın majeste, heyecanlıyım. Lütfen benim saçma ve aşağılık kuşkularımı unutun. İmparator Hattuşil, sarayının kabul salonunu süsleyen savaş armalarını kaldırtmıştı. Zevkine uymayan gri renkli, soğuk taşlar, canlı renkleri ve geometrik desenleri olan duvar halılarıyla kaplanacaktı. Çok renkli bol bir kumaşa bürünmüş, boynuna gümüş bir kolye, sol dirseğine bir bilezik takmış ve saçlarını bir bantla tutturmuş olan Hattuşil, ölmüş ağabeyinin yün beresini başına geçirmişti. Dış görünüşüne pek özen göstermeyen yeni imparator çok tutumluydu ve devlet maliyesini o güne kadar hiç görünmemiş bir sıklıkla denetliyordu. Tüccarlar sınıfının başlıca temsilcileri, imparatorla birlikte ülkenin önceliklerini saptamak için birbiri ardına kabul salonuna alınıyorlardı. İmparatoriçe din adamları sınıfının başına geçmiş, görüşmelere katılıyor ve orduya verilecek ödeneklerin önemli bir miktarda azaltılması için oyunu kullanıyordu. Tüccarlar eski ayrıcalıklarına kavuşmakla birlikte bütün bu gelişmeleri hayretle karşılıyorlardı. Haddi Mısır'la savaş halinde değil miydi? Hattuşil kendisini daha önce de başarıya götüren bir yöntemi uygulayarak ufak ufak dokundurmalarla hareket ediyor, tüccarlarla olduğu kadar üst rütbeli subaylarla da özel görüşmelerini artırıyor ve barış sözünü ağzına almadan uzatılmış bir ateşkesin avantajları üzerinde ısrar ediyordu. Putiyapa'da dinsel alanlarda aynı stratejiyi uyguluyordu. Mısırlı elçi Aşa ise birbirinin hasmı olan iki güçlü devletin arasındaki ilişkileri düzeltmek için canla başla çalışıyordu. Madem ki Mısır Haddi'ye saldırmaktan vazgeçiyordu, Haddi'ni de çatışmayı sona erdirecek bir girişimde bulunması gerekmez miydi? Ancak bu güzel hayal Hattuşaş'a yıldırım gibi düşen bir haberle yok olmaya mahkumdu. Hattuşil hemen aşağıyı çağırdı. Az önce aldığım bir kararı size bildirmek istiyorum. Siz de Ramses'e ulaştırın. Bu bir barış teklifi mi majeste? Hayır Aşa, savaş halinin sürdürülmesine karar verdiğimi bildirmek istiyorum. Elçi adeta yıkıldı. Bu ani dönüşün nedenini söyler misiniz? Az önce öğrendiğime göre Urhiteşuk Mısır'dan siyasi sığınma istemiş ve bu isteği kabul edilmiş. Bu ayrıntı anlaşmalarımızı yok sayacak kadar rahatsız mı etti sizi? Haddiden çıkması ve ülkenize sığınması için ona siz yardım ettiniz Aşa. Bunlar artık geçmişte kalmadı mı majeste? Urhiteşuk'un kellesini istiyorum. Bu hain yargılanmalı ve öldürülmeli. Ağabeyimin katili Haddi'ye getirilmediği sürece barış görüşmesi yapılmayacak. Urhiteşuk Pir Ramses'te bir evde gözaltında bulundurulduğuna göre neden korkuyorsunuz? Burada, benim başkentimde cesedinin odun yığını üzerinde yakıldığını görmek istiyorum. Ramses'in verdiği sözden dönmesi ve kendisinden sığınma hakkı istemiş birini geri vermesi pek ihtimal dahilinde değildir. Hemen Pir Ramses'e gitmek üzere yola çıkın ve kralınızı ikna ederek Urhiteşup'u bana getirin. Aksi takdirde ordum Mısır istila edecek ve ben kendi ellerimle haini yakalayacağım. 46. Mayıs ayının yakıcı sıcaklarında ekinlerin boyu ölçüldükten sonra ürün toplama zamanının geldiğine karar verilmişti. Tarım işçileri oraklarıyla başakları kesiyor, saplarını tarlada bırakıyorlardı. Yorulmak nedir bilmeyen gayretli eşekler buğdayları harman yerine taşıyordu. Yapılan iş ağırdı ama ekmek olsun, meyve olsun, soğuk su olsun hiçbir eksikleri yoktu ve hiçbir gözetici tarım işçilerinden öğle uykusunu esirgeme cüretini gösteremezdi. Homeros için artık hayatını sona erdirmenin zamanıydı. Ramses onu ziyarete gittiğinde şair, büyük bir salyangoz kabuğundan yapılmış piposuna koyduğu ada çayını içmiyordu. Kavurucu sıcaklara rağmen yün bir tunik giymiş, limon ağacının altında serilmiş bir yatakta yatıyordu. Başının altında bir yastık vardı. Majeste, sizi bir daha göreceğimi sanmıyordum. Hayrola, bir şey mi oldu? İlerlemiş yaşımdan başka olan bir şey yok. Elim yorgun düştü, yüreğim de aynı. Neden sarayın doktorunu çağırmadınız? Ben hasta değilim majeste. Ölüm dünyadaki düzenin bir parçası değil mi? Siyah beyaz kedim Hector beni terk etti. Yerine bir başkasını alacak cesaretim yok. Daha yazabileceğiniz birçok eser var. Verebileceğimin en iyisini İlyada ve Odise'de verdim. Madem ki ecel kapıyı çaldı isyan etmek neye yarar? Biz sizi tedavi ederiz. Ne zamandan beri hükümdarlık ediyorsunuz majeste? 15 yıldan beri. Sayısız insanın ölümüne tanıklık etmiş olan bir ihtiyarı kandırabilecek kadar deneyimli değilsiniz daha. Ölüm benim damarlarımın içine yerleşti ve kanımı donduruyor. Hiçbir tıbbi müdahale bu seyri değiştiremez. Ama daha önemli bir şey var. Çok daha önemli. Atalarınızın kurduğu bu eşi bulunmaz ülkeyi muhafaza edebilmeniz. Hititlere karşı savaş ne durumda? Aşağı görevini tamamladı. Düşmanlıklara son verecek bir antlaşma imza edeceğimizi umuyoruz. Savaş üzerine bunca eser verdikten sonra barış içindeki bu topraklarda hayatı terk etmek ne kadar güzel bir şey. Kahramanlarımdan biri şöyle der. Göz kamaştıran ışığı okyanusa düşen güneş, verimli toprakların içine dalar ve yenilenlerin arzuladığı gizemli karanlık çıka gelir. Bugün artık yenilen ve karanlıkları arzulayan benim. Ben sizin için muhteşem bir ahiret evi yaptıracağım. Hayır majeste, ben hala Yunanlıyım ve benim ulusumun inancına göre öteki dünya unutulmuşluk ve acıdan başka bir şey değildir. Benim yaşıma gelmiş bir insan için inançlarını değiştirmek çok geç. Bu gelecek size hoş görünmese de ben kendimi ona göre hazırladım. Bilgelerimizin söylediklerine göre büyük yazarların yapıtları piramitlerden daha uzun ömürlü olurmuş. Homeros gülümsedi. Benim için son bir lütufta bulunur musunuz Majesti? Yazı yazan şu sağ elimi tutunuz. Sizden aldığım güçle son nefesimi vermek benim için daha kolay olacak. Ve büyük ozan huzur içinde sessizce öldü. Homeros çok sevdiği limon ağacının yanında toprağa verildi. Kefeninin içine İlyada ve Odise'nin birer kopyası ve Kadeş Savaşı'nı anlatan bir papirüs konmuştu. Cenaze töreni sırasında sadece Ramses, Neferteri ve Ameni hazır bulundu. Hükümdar bürosuna döndüğü zaman Seraman ona bir rapor sundu. Büyücü Ofir'in izine hala rastlamadık Majeste. Belki de Mısır'ı terk etti. Yahudilerin arasında saklanmış olamaz mı? Şayet kılık değiştirmiş ve onların güvenini kazanmışsa neden olmasın? Muhbirlerden ne haber? Musa'nın şef olarak seçilişinden sonra Yahudiler bir suskunluk içine girdiler. Demek ki neler planladıklarından haberin yok. Ne evet ne hayır Majeste. Anlat öyleyse Seraman'ı. Musa ile Mısır'ın düşmanları tarafından planlanan bir başkaldırı söz konusu olabilir. Musa benden özel bir görüşme istedi. Bu isteği kabul etmeyin Majeste. Neden korkuyorsun? Sizi öldürmeye kalkışmasından korkuyorum. Korkularım biraz aşırı değil mi? Bir başkaldırdım ondan her şey beklenir. Musa benim çocukluk arkadaşım. Musa bu arkadaşlığı unuttu Majeste. Mayıs güneşinin ışığı Ramses'in üç büyük pencereli bürosunu aydınlığa boğmuştu. Duvarları beyaz olan büro, hükümdar için dik arkalıklı bir koltuk, konuklar için hasır iskemleler, bir papirüs dolabı ve büyük bir masa ile sade bir dekor oluşturuyordu. Ramses'in her gün heykeline baktığı seti sağ olsaydı bu dekoru benimserdi. Musa büroya girdi. Uzun boyu, geniş omuzları, kırışmış yüzü, gür saçları ve sakallarıyla Yahudi güçlü bir olgunluğu sergiliyordu. Otur Musa. Ayakta kalmayı tercih ederim. Ne istiyorsun? Yokluğun uzun sürdü ve benim düşüncelerim daha derinleşti. Bu düşünceler seni sağduyuya ulaştırdı mı? Mısırlıların sağduyusuyla yetiştirildim. Ama Yahova'nın emirleri karşısında bu sağduyu ne ifade eder? Demek çılgın düşüncelerinden vazgeçmedin. Bilakis, halkımı büyük çoğunluğunu peşimden gelmeleri için ikna ettim. Ve yakında hepsi benim yanımda olacak. Babam Seti'nin sözlerini hatırlıyorum. Firavun ne isyanı ne de kışkırtıcıları hoşgörüyle karşılama hakkına sahiptir. Aksi takdirde Maat'ın egemenliği sona erer ve kargaşa egemen olur. Bu kargaşalık da küçük büyük herkes için felakete neden olur. Mısır'ın uymak zorunda olduğu yasa artık Yahudileri ilgilendirmiyor. Daha uzun süre bu topraklarda yaşayacakları için bu yasaya boyun eğmek zorundalar. Halkım çölde 3 günlük yürüyüş mesafesinde Yahova'ya kurban adamak istiyor. Buna izin ver. Daha önce sana açıkladığım güvenlik nedenleri beni olumsuz yanıt vermeye zorluyor. Musa budaklı değneğini daha da sıktı. Bu yanıtla yetinemem. Dostluğumuzun hatırı için senin bu küstahlığını unutmaya razı oluyorum. İki ülkenin efendisi Firavun'la konuştuğumun bilincindeyim ve saygıda kusur etmemek için gayret sarf ediyorum. Böyle olmakla birlikte Yahova'nın istekleri geçerliğini koruyor ve onlar benim sesimle ifade edilmeye devam edecek.